Kurban, hac kurbanı, hedi ve akika kurbanı. Kardeşlerim, kitabı okumadan önce şöyle bir özet geçeyim. Kurbanlar üçe ayrılır. Uhdi, hedi ve akika diye. Uhdi, hacca gidemeyip de gücü kesmeye yetenin Zilhicce ayının 10'unda kestiği kurbandır. Hedi, hacca giden haccın menasikinden olan kestiği kurbandır. Akika'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar demiştir. Erkek çocuk için 2, kız çocuk içinse 1 koç kurban edilir. Kurbanlık hayvanlar. Gerek bayramda kesilen kurban, gerek hac yapanların kestikleri kurban ve gerekse akika kurbanı En'am suresinde zikredilen yalnız 8 çift hayvandan kesilir. Gerek Aleyhisselatü Vesselam'ın ve gerekse sahabenin bu 8 çift dışında başka hayvanlardan kurban, hac kurbanı veya akika kurbanı kestiği gelmemiştir. Bu da Kur'an'ın toplam 4 ayetinden çıkartılmıştır. Hani bazı zevatlar çıkıp tavuktan, horozdan, geyikten kurban olur diyorlar ya, değil. Belki onlar kendilerini Allah'a bir kurban ederler de tabi yeri zamanı değil. Birincisi Maide 1'de zikredilen 4 ayaklı otçul kara hayvanları, deve, sığır, koyun ve keçi size helal kılındı diyor. Hac 28'de gelen kardeşlerim ve Allah'ın rızık olarak kendilerine verdiği 4 ayaklı otçul kara hayvanlarına karşılık malum olan günlerde Allah'ın adını ansınlar. En'am 142'den 143'e kadar gelen ayet-i kerimede ise 4 ayaklı hayvanlardan yük taşıyanları, tüyünden döşek yapılanları yaratan da O'dur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şüphesiz o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Allah sizin için 8 çift yarattı. 4. ayet-i kerime Maide 95'tir. Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olmak üzere. Bu ayette gösteriyor ki Kabe'ye ulaşan kurbanlık işte bu 8 çift hayvandır. Ve Allah'ın emrettiği hayvanlar da bunlardır. Allah'a yakınlık ve ibadet için kesilen hayvanlar 3 grup. Hedi yani hac kurbanı, uhdi haca gidemeyenin gücü yetenin kestiği kurban, üçüncüsü de akika. Hedi kurbanı. Aleyhisselatü Vesselam haçta kurban olarak hem de var hem de deve kesti. Hanımları adına haçta sığır kurban etti. Hem Mekke'de ikameti sırasında, hem umre esnasında ve hem de haçta kurban kesmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti davarı damgalamak değil, boyunlarına kurbanlık nişanı takmaktı. İkamet halindeyken haçta keseceği kurbanı gönderdiği vakit ihramlı için haram olan şeyler ona haram olmazdı. Yani kurbanlık hayvanı gönderme ihram giymede olduğu gibi bir etki meydana getirmez. Hac kurbanı olacak deve sevk ettiğinde develerin boyunlarına kurbanlık nişanı takar ve onları damgalardı. Sağ hörgüçlerinin yan yüzeyini kan akıtacak şekilde biraz yarardı. Aleyhissalatü vesselam hac kurbanını gönderdiği vakit götüren kişiye kurbanlıklardan herhangi biri ölmek üzere olursa kesmesini, sonra hayvanın papucunu kanına bulamasını ve hayvanın yan tarafına koymasını, gerek kendisinin gerekse yoldaşlarından hiçbirinin o kesilen hayvandan yememesini emrederdi. Sonra kendisi gelince etini paylaştırırdı. Aleyhissalatü vesselamın hayvanın etinden yemeyi yasaklaması bir seddi zeriya, mazeret kapısını tıkamasıdır. Zira muhtemeldir ki hayvanları götüren kimse hayvanın ölümcül bir hal alması ve böylece onu kesmek için, kesip yemek için korumada kusurlu davranmasını engellemek içindir. Hac kurbanını götüren kimsenin ihtiyaç duyduğu vakit başka bir binek buluncaya kadar uygun tarzda kurbanlık hayvana binmesini mübah saymıştır. Hedi kesmesi. Aleyhissalatü vesselam develeri sol ön ayakları bağlanmış, bukağılanmış, üç ayak üzerinde ayakta olduğu halde keserdi. Hayvanı keserken besmele çeker ve tekbir getirirdi. Kendi kurbanını kendi eliyle keserdi. Kurbanlarından bir kısmını kesmesi için vekil tayin ettiği de olmuştur. Nitekim 100 deveden kestiği kadarını kesmiş, geri kalanını Ali'ye emretmiş, o geri yanını tamamlamıştır. Davarı keseceği zaman ayağını hayvanın boynunun yan tarafına basar, sonra besmele çeker, tekbir getirir ve keserdi. Aleyhissalatü vesselam kurbanını Mina'da kesmiş ve bütün Mekke sokakları kurban kesim yeridir buyurmuştur. Hediye kurbanından yemek. Aleyhissalatü vesselam gerek kurbanlarından gerekse hac kurbanlarından yemelerini ve azık edinmelerini ümmetine mübah kılmış. Bir keresinde o sene civar halktan Medine'ye gelen bir grup yoksul muhacirden ötürü 3 günden fazla kurban etini yanlarında bulundurmamalarını sahabelere yasaklamış ve böylece sahabelerin o insanlara ihsanda bulunmalarını arzu etmiştir. Hedi kesim zamanı. Aleyhissalatü vesselam umre kurbanını Merve tepesi eteğinde, kıran haccı kurbanını ise Mina'da keserdi. Kurban kesişi. Aleyhissalatü vesselam kurban kesmeyi terk etmezdi. İki koç kurban ederdi. Onları da bayram namazını kıldıktan sonra keserdi. Haber vermektedir ki kurbanını namazdan önce kesen kimsenin kestiği bu hayvan kurban yerine geçmez. Yalnızca o kimsenin ailesine takdim ettiği bir ettir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ve tavrından çıkarılan netice budur. Evet, namazın ve hutbenin vakti değil, bizzat namazın kılınmış olmasıdır. İşte Allah'ın dini olarak biz bunu kabul etmekteyiz. Kurban etinin saklanması, demin de zikredildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk zaman kurbanı 3 günden fazla etinin saklanılmasını yasaklamış, daha sonra istediklerini yapabileceğini ve kurbanı 3'e ayırın, bir kısmını evinize, bir kısmını gelen giden misafirinize, bir kısmını da fakire, fukaraya ayırın demiştir. Kurban hayvanının özellikleri. Aleyhissalatü vesselam bir kimse kurban kesmek isterse Zilhicce ayının ilk 10 günü girdiğinde kurbanlık hayvanın tüyünden ve dış derisinden herhangi bir şey almasın buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de bunu bulabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam kurbanlık hayvanı seçer, iyisini araştırır ve kusursuz olmasına özen gösterirdi. Kulağının yarısı veya daha fazlası kesik, boynuzunun yarısı veya daha fazlası kırık olan hayvanı kurban etmeyi yasaklamıştır. Kurbanını namazgahta kesmesi. Aleyhissalatü vesselam kurbanını namazgahta musallada keserdi. Ebu Davud'un naklettiği bir hadiste Cabir aleyhissalatü vesselamın namazgahta kurban keserken yanında bulunduğunu, aleyhissalatü vesselam hutbesini bitirince minberden indi. Bu arada yanına bir koç getirildi. Bismillahi vallahu ekber, bu benim adıma ve ümmetimin adına kurban kesmeyenlere deyip kendi eliyle koçu kurban etti demiştir. Bunu Buhari'de ve Müslim'de bulabilirsiniz. Yine aleyhissalatü vesselam kıbleye karşı koçu çevirip şöyle bir dua etmiştir. Yüzümü bütün samimiyetle gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. kıldığım namaz, kestiğim kurban, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan ve ortağı bulunmayan Allah'ındır. Zaten bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, Muhammed ve ümmeti adına senden sana bir hediyedir. Allah'ın adıyla Allah en büyüktür demiştir. Aleyhissalatü vesselam insanlara hayvan kestikleri zaman iyi kesmelerini ve öldürdükleri zaman iyi şekilde öldürmelerini emredip kuşkusuz Allah her şeyde iyiliği emretmiştir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselamın sünnetine göre bir koyun hem kesen adam adına hem de sayıları çok bile olsa ailesi adına yeterli olur demiştir. Akika kurbanı. Akika kesme. Aleyhissalatü vesselam kendisine akika kurbanı sorulduğunda her doğan çocuğun akikaya rehin olarak doğduğunu söylemiştir. Erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir koyun buyurmuştur. Doğumunun yedinci günü onun adına akika kurbanı kesilir, çocuğun başı tıraş edilir ve adı konur denmiştir. Evet, akika konusunda birçok rivayet gelir. Hasan ve Hüseyin için koçlar kestiğini, kız için bir koç kestiğini anlatan birçok rivayetler vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akika kurbanı hakkında akikayı kesmiş, etinden hem siz yiyin hem de başkalarını davet edip yedirin. Hayvanın hiçbir kemiğini kırmayın buyurmuştur. Kendisi için akika kesmesi İbni Eymen'in Enes'ten rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik geldikten sonra kendisi için akika kurbanını kesmiştir. Çocuğun kulağına ezan okuması. Ebu Davud'un rivayetinde Ebu Rafi, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ın annesi Fatıma tarafından dünyaya getirildiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın onun sağ kulağına namaz ezanı okuduğunu gördüm buyurmuştur. Çocuklara at koyma ve sünnet edilmeleri konusunda Aleyhisselatü Vesselam'ın tutumları. Aleyhisselatü Vesselam doğumunun 7. günü akika kurbanını keser ve at koyardı. Meymuni diyor ki doğan çocuğa ne zaman at konacağını görüştük. Ebu Abdullah Enes'ten rivayet edildiğine göre 3. gün at konur, 7. günde ismi konur demiştir. Sünnet etme. İbn Abbas sahabeler kendini idrak edinceye kadar çocuklarını sünnet ettirmezdi demiştir. Meymuni Ahmed'in Hasan el-Basri bebeğin doğumunun 7. günü sünnet edilmesini mekruh görürdü dediğini işitmiştir. Evet. Çocuk biraz toparlandığında sünnet edilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın isimler ve künyeler konusundaki tutumları. Bazı isimleri değiştirmesi. Aleyhisselatü Vesselam Allah katında en aşağılık isim bir adama Melikul Emlak, hükümranlar, hükümranı şeklinde konan isimdir. Allah'tan başka hükümran yoktur demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah katında en sevimli isim Abdullah ve Abdurrahman, en doğru isimler ise Haris ve Hemmam'dır. En çirkin isimler ise Harp ve Mürre'dir demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam erkek çocuğuna Yesar, Rabah, Necih ve Eflah isimlerini koyma. Zira sen onu aradığında orada mı diye sorarsın. Çocuk orada olmaz, hayır cevabını alırsın. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam Asiye isminde olan bir sahabenin ismini değiştirmiş ve senin adın Cemile olsun demiştir. Cüveyriye'nin ismi Berre idi. Aleyhisselatü Vesselam bu ismi Cüveyriye diye değiştirmiştir. Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep de aleyhissalatü vesselam bu ismin konmasını yasakladı ve kendinizi temize çıkarmayın. Allah ihsan ve iyilik sahibi olmanızı sizden daha iyi bilir buyurmuştur. Esram'ın ismini Zura diye, Ebul Hakem'in ismini Ebu Şurayh diye değiştirmiştir. Evet. Said bin Müseyyeb'in dedesi Hazın'ın ismini Sehil diye değiştirdi. Kabul etmek istemedi ve Sehil çiğnenir ve basit alınır dedi. İsimler manaların kalıpları ve onları gösteren kılavuzlar oldukları için hikmet isimlerle manalar arasında bir irtibat ve tenasübün bulunmasını, isimle mananın birbiriyle hiç ilişkisi bulunmayan tam yabancı durumda olmamalarını icap ettirirdi. Zira hakimin hikmeti bunu kabullenmez. Realite bunun aksine tanıklık eder. Hatta güzellik, çirkinlik, hafiflik, ağırlık ve incelik, yoğunluk hususlarında isimlerin kendilerini taşıyanlarda bir etkileri ve atları taşıyanların isimlerden bir etkilenmeleri söz konusudur. Aleyhissalatü vesselam güzel ismi severdi. Kendisine bir haberci göndermek istediklerinde ismi güzel, yüzü güzel birini göndermelerini emrederdi. Gerek rüyada, gerekse uyanık halde iken manaları isimlerinden çıkarırdı. Nitekim gördüğü bir rüyada kendi ashabıyla birlikte Ukbe bin Raf'ın evinde bulunuyordu. Kendisine İbni Tabe adı verilen hurmadan sunuldu. Aleyhissalatü vesselam bunu dünyada yücelik ve ahirette mutlu sonun kendilerine ait olduğunu, Allah'ın kendileri için seçtiği dinin kemale erdiği ve hoş bir hal aldığı şeklinde yorumlamıştır. Hudeybiye anlaşmasının olduğu gün kendisine Suheybil Amr'ın gelmesini işlerin kolaylaştığı şeklinde yorumlamıştır. Aleyhissalatü vesselam bir keresinde bir grup insanı bir koyunun sütünü sağmaya davet etti. Sağmak için bir adam ayağa kalktı. Aleyhissalatü vesselam ismin ne dedi? Adam Mürre dedi. Sen otur dedi. Başkası kalktı. İsim ne dedi? Harp dedi. Sen de otur dedi. Bunun üzerine bir ayağa kalktı. Ona da senin ismin ne dedi? Ya iş ya da Yaşar cevabını verince sen sağ buyurdu. Kötü isimli yerleri ve oralarda geçmeyi sevmezdi. Gazalarından biri sırasında iki dağ aralığına gelince dağların adlarını sordu. Fadıh ve Muhsi dediler. Bunun üzerine onlardan bir başka yöne saptı, aralarından geçmedi. Fadıh utandırıcı, yüz kızartıcı, Muhsi utanç veren, yüz karası manasındaydı. İsimlerle o isimleri taşıyanlar arasında, varlıkların kalıpları ile hakikatleri arasında ve ruhlarla bedenler arasında var olan bir irtibat, tenasüp ve yakınlık mevcut olduğundan akıl bunların birinden diğerine geçer. Nitekim İyas bin Muaviye ve daha başkaları bir şahsı görür, adının şöyle şöyle olması gerekir der ve hemen hemen de bu tahminlerinde yanılmazlardı. Bunun zıttı zihnin isimden ismi taşıyana intikal etmesi de söz konusudur. Örneğin Ömer İbnül Hattab ile bir adam arasında şu konuşma geçiyor. Hazreti Ömer adın ne? Cemre. Babayın adı ne? Şihab. Kimlerdensin? Huraka'dan. Nerede oturuyorsun? Harretün Nar'da. Evin nerede? Zat-ı Leza'da. Çabuk git, evin yandı diyor. Adam derhal gidiyor. Evi aynen Ömer'in dediği gibi yandığı şekilde buluyor. Cemre kor demek, Şihab alev demek, Huraka yakanlar demek, Harretin Nar ateş ocağı, Zat-ı Leza'da ateşli alevli manasına geliyor. Görüldüğü gibi Hazreti Ömer sözlerden onların ruhlarına ve manalarına intikal etmiştir. Nitekim aleyhissalatü vesselam Hudeybiye günü Suheyl isminden işlerinin kolaylaşacağı anlamını çıkarmış ve hakikaten de öyle olmuştu. Aleyhissalatü vesselam ümmetine isimlerini güzel koymalarını emretti ve onlara kıyamet günü bu isimlerle çağrılacaklarını haber verdi. Herkesin huzurunda kıyamet günü güzel isim ve güzel isme uygun vasıfla çağrılmak için isimlerin güzelliğine münasip şekilde güzel davranışlar göstermeye, fiilleri iyileştirmeye bir tembih vardır. Aleyhissalatü vesselam için onun vasfından manasıyla uyum içinde bulunan iki isim nasıl türetildi bir düşün. Ahmet ve Muhammed isimleri. Aleyhissalatü vesselam kendisinde övülen sıfatların çokluğundan ötürü Muhammed ve bu sıfatların başka kimselerin sıfatlarına karşı şeref ve üstünlükleri bulunduğundan ötürü de Ahmet'tir. İsim kendisini taşıyanla tıpkı ruhun bedenle irtibatı gibi bir irtibat sağlamıştır. Aleyhissalatü vesselamın Ebu'l-Hakem bin Hişam'a Ebu Cehil cehaletin babası künyesi vermiştir ki bu onun vasıf ve manasıyla uyum içinde olan bir künyedir. Yaratıkların bu künyeye en müstahak olanı odur. Aynı şekilde Allahu Teala'nın Abdülüzzaya Ebu Leheb ateş yalamı babası künyesi verdiği de böyledir. Ebu Leheb'in gideceği yer alev alev yanan yalımları yükselen ateş olduğu için bu künye ona daha layık ve daha muvafık olmuştur. Bu künyeye en müstahak ve yaraşır olan da odur. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde şehrin adı Yesrib'ti. Bundan başka bir isimle bilinmezdi. Aleyhissalatü vesselam bu ismi Taybe ismiyle değiştirdi. Tesrib, kınama, azarlama kökünden gelen Yesrib kelimesinin ifade ettiği şeydi. Tip, hoş, temiz, güzel kökünden gelen Taybe kelimesinin anlamında var olan şeyle ondan uzaklaşınca bu isme hak kazandı ve bununla güzelliği bir kat daha arttı. Böylece güzelliği ismi almaya hak kazanmasında etkili oldu ve bu isim güzelliğine güzellik kattı. Güzel isim kendisini taşıyanı icap ettirdiğinden ve onu yakından istediğinden ötürü aleyhissalatü vesselam bazı Arap kabilelerini Allah'a ve Allah'ın birliğine inancına çağırırken onlara ey beni Abdullah Allah kulunun oğulları doğrusu Allah hem sizin isminizi hem de babanızın ismini güzel eylemiş diye hitap ederdi. Bakın aleyhissalatü vesselam babalarının isminin güzelliği ve bu isimde daveti gerekli kılan bir anlamın bulunması münasebetiyle onları nasıl Allah'a kulluğa davet etmiştir. Bedir Savaşı'nda düello yapan 6 kişinin isimlerini düşünün. Kader o gün isimlerinin hallerine uyulmasını nasıl icap etti? Kafirlerin isimleri şunlardı. Şeybe, Utbe ve Velid. 3 isim de zayıflık anlamını taşır. Velid yeni doğmuş çocuk. İsmi başlangıçtaki zayıflığı. Şeybe ihtiyarlık. İsmi nihayetteki zayıflığı ifade eder. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra bir kuvvet veren, sonra da kuvvetin ardından bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. Rum 54 bu. Utbe kelimesi de atep, aksaklık, noksanlık kökünden türetilmiştir. Bu adamların isimleri başlarına gelen bir noksanlığı ve kendilerine ulaşan bir güçsüzlüğü göstermektedir. Müslümanlardan onların akranları ise Ali, Ubeyde ve Haris idi. Allah onlardan razı olsun. 3 isim de onların vasıflarına uygun düşmektedir. Bu vasıflar üstün gelme, kulluk ve ziraatçılıktan ibaret olan çalışma, bu sahabeler kullukları ve ahiret tarlasında çalışmaları sayesinde onlara galip gelmişlerdir. Evet. İsim kendisini taşıyanı icap ettirdiği ve onda tesirli olduğu için Allah katında isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahman gibi kendileriyle Allah'ın vasıflarının en sevgilisiyle nitelenmesini gerektiren isimler olmuştur. Kulluğun Allah ve Rahman isimlerine izafe edilmesi, bu iki isimden başka Kahir ve Kadir gibi isimlere izafe edilmesinden, yani Abdullah ve Abdurrahman isimleri Abdülkahir ve Abdülkadir isimlerinden Allah katında daha sevimlidir. Öyleyse Abdurrahman ismi Allah katında Abdülkadir isminden, Abdullah ismi ise Abdurrabbih isminden daha sevimlidir. Zira kulla Allah arasındaki ilişki halis kulluktur. Allah'la kul arasındaki ilişki halis rahmettir. Kulun varlığı ve bu varlığın kemali onun rahmetiyle meydana gelmiştir. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Allah'ın ona vücut vermesinin gayesi, kulun severek, korkarak, ümit ederek, saygı ve tazim göstererek yalnızca Allah'a kulluk etmesidir. Böylece Allah'a kul olunur. Rabbim böyle iman edenlerden eylesin. Allah isminde ondan başkasında bulunması imkansız olan ilahlık anlamı var olduğu için ona kulluk etmiştir. Allah'ın rahmeti gazabına galip ve rahmet onun katında gazaptan daha sevimli olduğundan ötürü Abdurrahman ismi ona göre Abdülkahir isminden daha sevimli olmuştur. Çirkin isimler. Her kul irade ile hareket ettiğinden ve azmetme, karar verme iradenin başlangıcı olduğundan, kulun hareket ve kesbi iradesine bağlı bulunduğundan ötürüdür ki isimlerin en doğrusu Hemmam ve Haris isimleridir. Zira bu isimleri taşıyanlar bunların ifade ettiği anlamın hakikatinden uzaklaşmaz ve ayrılmazlar. Gerçek hükümranlık yalnız Allah'a ait olduğundan ve ondan başka gerçek hükümran bulunmadığından Allah katında en çirkin, en aşağılık ve onun en çok gazaba geldiği isim Şahanşah, yani hükümranlık hükümranı, sultanlar sultanı ismidir. Çünkü böyle bir şey Allah'tan başka hiç kimse için söz konusu değildir. O halde ondan başkasına bu isimle adlandırmak en batıl bir husustur. Yine Kadılar Kadısı ismi de bu şekilde sayılmıştır. İğrençlik, çirkinlik ve yalanlık bakımından bu ismi Seyyidün Nas, insanların efendisi, Seyyidül Kul, herkesin efendisi isimleri izler ki bu yalnız Allah Resulüne ait özelliktir. Aleyhissalatü vesselam, ben kıyamet günü Ademoğlunun efendisiyim, bunda övünç yok demiştir. Herhangi bir kimsenin ondan başkasına Ademoğullarının efendisi demesi caiz değildir. Harp ve Mürre isimlerinin ifade ettikleri anlamlar nefislerin en hoşlanmadığı ve en çirkin gördüğü şeyler olduğu için isimlerin en çirkini Harp ve Mürre isimleri olmuştur. Hanzale, Ebu Cehil Karpuzu, Hans, Hazın ve bunlara benzer isimler de aynıdır. Bu isimler kendilerini taşıyanlara tesir uyandırma ne kadar da uygundur. Nitekim Hazın ismi Sa'd bin Müseyyep ve ailesinde hüzün ya da sertlik tesiri yapmıştır. Peygamber isimleri almak. Peygamberler Ademoğullarının efendileri, ahlakları en şerefli, ahlak ve amelleri de en salih ameller olduğundan ötürü onların isimleri de en şerefli isimlerdendir. İşte bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam ümmetini peygamberlerin isimlerini almaya teşvik etmiştir. Peygamberlerin isimleriyle adlanın buyurmuş. Evet. Yasakladığı bazı isimler. erkek çocuğa Yesar, Eflah, Necih ve Rabah isimleri koymayı yasaklamıştır. Bu da onların içerdiği anlamdan ötürüdür. Zira sen bu isimde birini aradığında orada mı diye sorarsın, hayır cevabını alırsın. Aleyhissalatü vesselam bu şekilde izah etmiştir. Tabi işin doğrusunu en iyi Allah bilir. Her ne olursa olsun bu isimler nefislerin hoşlanmayacağı bir şey olduğu için açıklamıştır. Mesela bir adama Yesar yahut Rabah yahut da Eflah yanında mı diye sorsan, hayır cevabını verse, hem sen hem de o kimse bundan bir mana çıkarsa, olumsuz sayılan şey özellikle bu düşünceye kapılanların başlarına gelse, bir şeyi olumsuz sayıp da olumsuz saymış olduğu şeye uğramayan, o şey başına gelmeyen kimse pek nadir olmuştur. Bu sebepten ötürü ümmetine şefkat ve merhameti sonsuz olan Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmeti, hoşlanılmayan bir şey işitmelerini yahut başlarına hoşlanılmayan bir hal gelmesini icap ettirecek sebeplerden men etmeyi ve buna sebep olan şeyleri bir kenara bırakıp herhangi bir zarar gelmeksizin maksadı gerçekleştirecek isimlere yönelmeyi gerekli görmüştür. En uygun olan da budur. Bir de ismin zıttının kişiye takılması, yani en fakir insanlardan olan birine Yesar bolluk demek, hiç başarısı olmayan kimseye Necih başaran ve ziyankarlardan olan birine Rabah kar adı verilip böylece hem o kişiye hem de Allah'a karşı yalancı duruma düşme hali eklenir. Evet. Künyeler konusundaki tutumu, künye verişi, künye verildiği şahıs için bir tür hürmet ve övgü ifadesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Suheybe Ebu Yahya, Ali'ye Ebul Hasan künyesi yanı sıra Ebu Turab künyesini takmıştır. Ebu Turab, Hazreti Ali'nin en sevdiği künyesiydi. Enes bin Malik'in kardeşi, henüz daha ergenlik çağına girmemiş küçük bir çocuk iken aleyhissalatü vesselam ona Ebu Umeyr künyesini takmıştır. Ebul Kasım künyesini yasaklamıştır. Çocuğu olana da olmayana da künye takmak aleyhissalatü vesselamın sünnetindendir kardeşlerim. Ebul Kasım künyesi dışında herhangi bir künyeyi yasakladığı sabit değildir. İsmimi alın, künyemi almayın buyurmuştur. Yani ismin Muhammedse, oğlun olmuşsa adını Kasım koyamazsın. Evet. Aleyhissalatü vesselam yine Hazreti Ayşe'ye Ümmü Abdillah, hanımlarından Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme gibi künyeleri olan hanımları vardı. Aleyhissalatü vesselam üzüme Kerim denmesini yasakladı ve Kerim müminin kalbidir buyurmuştur. Zira bu kelime adı olduğu şeyde hayır ve faydanın çokluğunu gösterir. Buna layık olan ise üzüm asması değil müminin kalbidir demiştir. Yatsı namazının ismi, Aleyhissalatü vesselam Bedeviler yatsı namazının ismi konusunda size baskın gelmesinler. Dikkat edin, bu namazın ismi Işa'dır. Onlar size Ateme diyorlar. İnsanlar Ateme, yatsı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, cemaatle namaz kılmak için emekliye emekliye bu namaza gelirlerdi buyurmuştur.